Ayrım 6. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 80. Mevlüt'ün sınıf başkanı olma düşlerini sezen iskelet, askeri darbeden sonra bu örnek uslu öğrenciye uzun teneffüste Mohini'ye yardım görevi verdi. Bu, derslerde koridora çıkabilmek ve herkesten değişik olmak için bir fırsattı. Mevlüt sevindi. Her gün 11.10'daki uzun teneffüsten önce Mevlüt ve Mohini sınıftan çıkar, karanlık ve nemli koridorlardan ve merdivenlerden geçip bodrum katına inerlerdi. Aşağıda Mohini önce kömürlüğün bitişiğinde Mevlüt'ün kapısına bile korkuyla baktığı liseliler helasına uğrar, sigara dumanından kesif bir mavi sisle kaplanmış pis kokulu yerde dilenerek bir çeyrek sigara arar, acıyan olur da bulursa yakıp içer ve kapıda sabırla kendisini beklemekte olan Mevlüt'e pişkinlikle "Sinir ilacımı aldım." derdi. Mutfakta uzun bir sırada bekledikten sonra Mohini neredeyse kendi büyüklüğündeki bir güğümü sırtlayıp merdivenlerden yukarı çıkarıp sınıf sobasının üzerine dikkatle yerleştirirdi. İri kaba güğümün içinde UNICEF'in yoksul ülke okullarına bedava dağıttığı süt tozundan leş kokulu mutfakta yapılmış pis kokulu kaynar süt olurdu. Teneffüste Mohini bir ev kadını dikkatiyle sütü öğrencilerin evden getirdiği renk renk çeşit çeşit plastik bardaklara doldururken nöbetçi öğretmen yine UNICEF tarafından bedava verilen ve herkesin nefret ettiği mavi bir kutudan çıkan balık yağı haplarını öğrencilere mücevher verir gibi özenle tek tek dağıtır ve bu pis kokulu şeyleri öğrencilerin yuttuğuna emin olmak için sıraların arasında polis gibi dolanırdı. Öğrencilerin çoğu hapları ya pencereden aşağıya, bahçenin kumar oynayan çöplü köşesine fırlatır ya da sınıfı pis kokutma zevki için yere atıp üstüne basarlardı. Bazıları içi boşaltılmış tükenmez kalem borularıyla balık yağı haplarını kara tahtaya üflerlerdi. Duttepe Atatürk Erkek Lisesi'nin kara tahtalarının sayısız balık yağı bombardımanından kalma bir kayganlığı ve yabancıları huzursuz eden pis bir kokusu vardı. Bir keresinde üst kattaki 9C sınıfındaki Atatürk portresi isabeti alınca iskelet telaşa kapılmış, İstanbul Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden müfettiş yollanmasını, soruşturma açılmasını istemiş ama tecrübeli ve babacan Milli Eğitim Müdürü kimsenin ne Cumhuriyet'in kurucusuna ne de herhangi bir devlet büyüğüne hakaret etmek gibi bir niyeti olmadığını sıkı yönetim yetkilisi komutanlarına anlatıp olayı kapatmıştı. Süt tozu ve balık yağı törenlerini siyasallaştırma gayretleri o yıllarda başarısızlığa uğramıştı ama yıllar sonra hem İslamcılar hem milliyetçiler hem de solcular batılı güçlerin baskısıyla çocukluklarında devlet zoruyla kendilerine zehirli ve pis kokulu haplar yutturulduğundan çok şikayet edecekler, hatta bu konuda kitaplar, hatıralar yazacaklardı. Mevlüt edebiyat derslerinde Yahya Kemal'in Osmanlı akıncılarının ellerinde kılıçlar Balkanları fethederken hissettikleri şenlik duygusunu anlatan mısralarını okurken mutlu olurdu. Boş derslerde vakit öldürmek için hep birlikte şarkı söylenirken bazen en arka sıranın en bozguncu öğrencileri bile meleksi bir saflığa bürünür ve Mevlüt dışarıda yağmur yağarken yoğurt satan babasını bir an düşünürdü. Sıcacık sınıfta şarkı söyleyerek sonsuza kadar oturabileceğini, annesinden, kız kardeşlerinden uzak olmasına rağmen şehir hayatının köydeki hayattan çok daha güzel olduğunu düşünürdü. Askeri darbeden birkaç hafta sonra sıkı yönetim sokağa çıkma yasakları ve ev aramalarının sonucu on binlerce kişi hapse atıldı. Ve kısa süre sonra da yasaklar her zamanki gibi gevşemeye, satıcılar İstanbul sokaklarında daha rahat çıkmaya ve leblebi çekirdekçiler, simitçiler, macuncular, pamuk helvacılar Atatürk Erkek Lisesi'nin duvarı boyunca dizilmeye başladılar. Yasaklara saygılı Mevlüt sıcak bahar günlerinde alışveriş yasağını delenler için de kendi yaşında bir çocuğa bir an özendi. Tanıdık yüzlü çocuğun elinde üzerinde kocaman harflerle kısmet yazan bir karton kutu vardı. Kutuda cazip hediyelerle plastik askerler, cikletler, taraklar, futbolcu resimleri, el aynaları, bilyeler, büyük bir plastik futbol topu görmüştü Mevlüt. "Satıcılardan alışveriş etmek yasak, bilmiyor musun?" dedi kararlı gözükmeye çalışarak. "Nedir o sattığın?" "Bazı insanları Allah diğerlerinden daha çok sever. Sonunda onlar zengin olur, bazılarını daha az sever, onlar da fakir kalır. Bu renkli deliklerden birini iğnenin ucuyla kazıyorsun. Altından senin hediyenin ne olduğu, talihli olup olmadığın çıkıyor." "Bu oyunu sen mi yaptın?" diye sordu Mevlüt. "Nereden alıyorsun hediyeleri?" "Hediyeleriyle birlikte bütün oyunu takım olarak hazır satıyorlar. Hepsi senin için 32 lira. Sokaklarda gezip 100 deliği de tanesi 60 kuruştan satıp kazıtırsan eline 60 lira geçer. Hafta sonu parklarda iyi para var. Denemek zengin biri mi olacaksın yoksa fakir ve hakir görülmüş biri mi olacaksın? Hemen görmek ister misin? Bir tane kazı cevabı oku. Sana bedava. Ben fakir olmayacağım, görürsün." Mevlüt kararsızlık geçirmeden uzandı ve satıcı çocuğun hünerle verdiği toplu iğneyi eline aldı. Kartonda kazınmamış pek çok yuvarlak vardı. Özenle bir delik seçti, kazıdı. "Kör talih, boş çıktı," dedi satıcı çocuk. "Ver bakayım şunu," dedi Mevlüt sinirlenerek. Kazınmış renkli alüminyumun altında ne bir kelime vardı ne de bir hediye. "Ne olacak şimdi?" "Boş çıkana bunu veriyoruz," dedi satıcı çocuk. Kibrit kutusu büyüklüğünde bir gofret parçasını Mevlüt'e verdi. "Evet, talihin yerinde değil ama kumarda kaybeden aşkta kazanır. Mesele kaybederken kazanmaktır. Anladın mı?" "Anladım," dedi Mevlüt. "Adın ne senin, numaran kaç?" 375 Ferhat Yılmaz. Ben iskelete ihbar mı edeceksin beni?" Mevlüt hiç olur mu anlamında öyle bir el hareketi yaptı. Ferhat da öyle bir hiç olur mu ifadesi takındı ki çok iyi arkadaş olacaklarını anladılar hemen. Mevlüt kendi yaşında olmasına rağmen Ferhat'ın sokakların dilini, şehirdeki dükkanların yerini ve insanların sırlarını bilmesinden etkilendi ilk. Okul kooperatifinin bir üçkağıtçılar yuvası, tarihçi Ramses'in budalanın teki ya da öğretmenlerin çoğunun kazasız belasız dersten çıkıp maaşını almaktan başka hiçbir şey düşünmeyen berbat insanlar olduğunu söylerdi hep. Soğuk bir gün iskelet uzun zamandır hademeler, temizlikçiler, mutfakta süt tozu kaynatanlar ve kömürlük bekçisinden dikkatle örgütlediği küçük bir orduyla duvar boyunca dizilen satıcılara bir saldırı düzenledi. Mevlüt duvar dibinden diğer öğrencilerle savaşı seyretti. Herkes satıcılardan yanaydı ama devlet ve okul daha güçlüydü. Bir leblebi çekirdekçi ile kömürlüğe bakan Abdülvahap yumruklaştılar. İskelet polis çağırma, sıkı yönetim komutanlığına telefon etme tehditleri savurdu. Bütün bunlar da devletin ve okul yönetiminin satıcı milletine genel tavrının unutulmaz resimleri olarak Mevlüt'ün hafızasının derinliklerine yerleşti. Nazlı öğretmenin okuldan ayrıldığını öğrenmek ise Mevlüt için yıkıcı oldu. Kendini boşlukta hissetti. Aslında onu ne kadar çok düşündüğünü anladı. 3 gün okula gitmedi, soranlara da babasının hastalandığını söyledi. Ferhat'ın şakalarından, hazır cevaplığından, iyimserliğinden hoşlanıyordu Mevlüt. Onunla birlikte sokaklara kısmet satmaya çıktı. Birlikte okulu kırdılar, Beşiktaş ve Maçka Parkı'na gittiler. Mevlüt kendisini seven yoğurt ve boza müşterilerinin kapılarında kullanacağı niyetli kısmetli pek çok hazır cevap, laf, şaka, özlü söz öğrendi Ferhat'tan. Niyetinin ne olduğunu göstermeden kısmetinin ne olduğunu bilemezsin gibi sözleri akşamları boza müşterilerine de söylemeye başladı. Ferhat'ın hayran olduğu bir başka başarısı Avrupalı genç kızlarla mektuplaşabilmesiydi. Kızlar gerçekti. Fotoğrafları bile vardı Ferhat'ın cebinde. Ferhat onların adreslerini damatın sınıfa getirdiği Milliyet Hey Gençlik Dergisi'nin mektuplaşmak isteyen gençler kısmından alıyordu. İlk Türk Gençlik Dergisi olmakla övünen Hey, muhafazakar aileleri kızdırmamak için Türk kızlarının değil yalnızca Avrupalı kızların adreslerini yayımlıyordu. Ferhat mektupları bir başkasına yazdırıyor, bu kişinin kim olduğunu söylemiyor, kızlardan da sokak satıcısı olduğunu saklıyordu. Mevlüt Avrupalı kızlara kendi mektup yollasaydı ne yazardı, çok düşündü, çıkaramadı. Avrupalı kızlardan gelen fotoğraflara, derste bakan bazıları onlara aşık olmuş, bazıları da onların gerçek olmadığını kanıtlamaya çalışmış, başka bazı kıskançlar da üzerine eklemeler yaparak, mürekkep sürerek fotoğrafları tahrip etmişlerdi. O günlerde okul kütüphanesinde okuduğu bir dergi, Mevlüt'ün satıcılık hayatını derinden etkiledi. Atatürk Erkek Lisesi'nde öğrenciler kütüphaneye öğretmenin gelmediği boş derslerde azgınlık yapmasın diye götürülürdü. Kütüphane müdiresi Aysel, boş derslerde getirilen öğrencilere yukarı mahallenin emekli doktor ve avukatlarının okula bağışladığı eski dergileri verirdi. Mevlüt'ün kütüphaneye son ziyaretinde Aysel, "Güzel Atatürk, arkeoloji ve sanat, ruh ve madde, bizim Türkiye'miz, tıp dünyası, bilgi hazinesi gibi dergilerin 20-30 yıllık eski ve sararmış sayılarını iki öğrenciye bir tane düşecek şekilde dikkatle dağıttı. Her iki kişiye bir dergi düştüğünden emin olunca Mevlüt'ün ciddiyetle dinlediği, okuma üzerine kısa ve ünlü konuşmasını yaptı. Kitap okurken asla konuşulmazdı bu konuşmanın alaycıların sık sık taklidini yapacağı ünlü ilk cümlesi. Okuduğumuz şeyi hiç ses çıkarmadan içinizden okuyacaksınız yoksa bilgilerden yararlanamazsınız. Okuduğunuz sayfanın dibine gelince hemen sayfayı çevirmeyin. Arkadaşınızın da o sayfayı tamamen okuduğuna emin oluncaya kadar bekleyin. Sonra parmağınızı tükürüklemeden ve kağıdı buruşturmadan sayfayı çevirin. Sayfalara yazmayın, karalama yapmayın. Resimlerin üzerine bıyık, gözlük, sakal gibi şeyler eklemeyin. Bir derginin yalnız resimlerine bakılmaz, yazıları da okunmalıdır. Her sayfada önce yazıları okuyun, sonra resimlere bakarsınız. Dergiyi baştan sona okuyup bitirirseniz, elinizi sessizce kaldırın. Ben görür, gelir derginizi değiştiririm. Ama derginin hepsini okumaya zaten vaktiniz yok. Müdür Aysel bir an sustu. Sözlerinin etkisini Melvut'un sınıf arkadaşlarının yüzlerinde görmeye çalıştı. Ellerini kendi diktiği önlüğünün ceplerine koydu ve sabırsız askerlerine hücum ve yağma emrini veren bir Osmanlı paşası gibi son sözünü söyledi. Şimdi okuyabilirsiniz. Bir uğultu ve gürültü oldu. Telaş ve merakla çevrilen sarı sayfaların hışırtısı işitildi. Mevlüt ve yanında oturan Muhiniye, ilk Türk Parapsikoloji Dergisi Ruh ve Madde'nin 20 yıllık 1952 Haziran sayısı düşmüştü. Derginin sayfalarını parmaklarını tükürüklemeden özenle çevirirlerken karşılarına bir köpek resmi çıkınca durdular. "Köpekler insanların düşüncelerini okuyabilir mi?" idi yazının başlığı. Mevlüt yazıyı ilk sefer çok fazla bir şey anlamadan ama kalbi tuhaf bir şekilde hızlanarak okudu. Sonra Mohini'den sayfayı çevirmeden yazıyı bir daha okumak için izin istedi. Yıllar sonra Mevlüt yazıdaki fikirler ve kavramlardan çok bu yazıyı okurken hissettiği duyguları hatırlayacaktı. Alemde her şeyin birbirleriyle ilgili olduğunu hissetmişti. Geceleri sokak köpeklerinin mezarlıklardan, boş arsalardan kendisini sandığından daha da çok seyrettiklerini de yazıyı okurken anlamıştı. Sayfadaki köpek resmi de böyle dergilerde olduğu gibi kibar bir Avrupalı fino değil, İstanbul sokaklarındaki çamur rengi köpeklerden biri olduğu için belki de o kadar etkilenmişti. Haziran'ın ilk haftasında karneler dağıtılınca Mevlüt İngilizceden bütünlemeye kaldığını gördü. "Babana söyleme, seni öldürür," dedi Ferhat. Mevlüt de öyle düşünüyordu ama babasının ortaokul diplomasını kendi gözleriyle görmek isteyeceğini de biliyordu. İstanbul'da başka bir okulda okuyan Nazlı öğretmenin bütünleme sınavında denetmen olarak gelebileceğini işitmişti. Ortaokulu bitirmek için Mevlüt bütün yaz köyde İngilizce çalıştı. Cennetpınar Köyü İlkokulu'nda İngilizce, Türkçe sözlük de yoktu. Köyde ona yardım edebilecek herhangi biri de. Temmuz ayında yandaki Gümüşdere Köyü'ne Ford Taunus arabası ve televizyonuyla gelen bir Almancının oğlundan ders almaya başladı. Alman ortaokuluna giden ve Türkçesi ve İngilizcesi Alman aksanlı çocukla bir ağacın altında ellerinde kitap bir saat oturabilmesi için Mevlüt'ün her seferinde 3 saat gidiş geliş yol yürümesi gerekiyordu. Abdurrahman Efendi. Almancının oğlundan İngilizce dersi alan talihli Mevlüt evladımızın hikayesi yine bizim mütevazı Gümüşdere köyüne uğradığı için izninizle ben de bir Karabahtlıların başımıza gelenleri vaktinizi hiç almadan anlatıvereyim. Sizlerle ilk müşerref olduğum 1968 yılında üç güzel kızım ve melek ruhlu sessiz anneleriyle ne mutluymuşuz Allah'ım. Üçüncü kızım güzel Samiha'dan sonra şeytana uydum. Gene bir erkek evlat hayaline kapıldım ve dördüncü bir çocuğa hayır diyemedik. Nitekim doğar doğmaz Murat adını verdiğim bir erkek çocuğum oldu. Ama Yüce Allah hem onu hem de kanlar içindeki anasını doğumdan bir saat sonra yanına çağırınca Murad'ım ve Refikam bir anda melekler katına çıktılar ve ben dul, üç küçük kızım da öksüz kaldı. İlk zamanlar akşamları üç kızım rahmetli analarının yatağına benim yanıma uzanırlar, hem rahmetlinin kokusunu koklar hem de sabaha kadar ağlarlardı. Böylece ben de kızlarıma daha bebek yaşındalarken bile Çin padişahının kızlarıymış gibi iyi davranırdım. Beyşehir'den, İstanbul'dan elbiseler aldım onları. Parayı sarhoşça israf ettiğimi söyleyen pintilere, benim gibi sokaklarda yoğurt sata sata eğri boyunlu kalan birinin geleceği için en büyük güvencenin her biri bir hazineden kıymetli üç güzel kız olduğunu söylemek istiyorum. Artık benim yavru meleklerim kendilerini benden daha iyi anlatırlar. En büyükleri Vediha 10, en küçükleri Samiha 6 yaşındadır. Vediha. Öğretmen dersi anlatırken niye herkesten çok bana bakıyor? İstanbul'a gidip denize, gemilere bakmak istediğimi niye kimseye söyleyemiyorum? Sofrayı toplamaya, yatakları yapmaya, babama hizmet etmeye niye önce benim başlamam gerekiyor? Kız kardeşlerimin aralarında konuşup gülüştüklerini görünce niye sinirleniyorum? Raiha. Hayatta hiç deniz görmedim. Bazı bulutlar başka şeylere benziyor. Bir an önce annemin yanına gelmek ve evlenmek istiyorum. Yer elmasını sevmiyorum. Merhum küçük kardeşi Murat'la annemin bizi gözlediğini hayal ediyorum. Ağlaya ağlaya uyuyakalmaktan hoşlanıyorum. Herkes beni niye akıllı kızım diyerek seviyor. İki abi çınar ağacının altında kitaba bakarken ben ve Samiha onlara uzaktan bakıyoruz. Samiha, Çam ağacının altında iki adam var. Elim Rahiyan'ın elinin içinde. Hiç bırakmadım. Sonra eve döndük. Mevlüt de babası Ağustos sonunda bütünleme sınavına yetişebilmek için İstanbul'a her zamankinden önce döndüler. Kültepe'deki ev yaz sonunda Mevlüt'ün buraya 3 yıl önce ilk adım attığı zaman olduğu gibi nem ve toprak kokuyordu. 3 gün sonra Atatürk Erkek Lisesi'nin en büyük sınıfında girdiği yazılı sınava Nazlı öğretmen denetmen olarak gelmedi. Mevlüt'ün kalbi kırıldı ama yine de uğraşıp soruları başarıyla cevapladı. 2 hafta sonra liseye başladığı günlerde iskeletin odasına ortaokul diplomasını almak için gitti. "Aferin 1019 işte diploman," dedi iskelet. Mevlüt bütün gün çantasından çıkarıp seyrettiği diplomayı akşam babasına gösterdi. "Artık polis ya da bekçi olabilirsin," dedi babası. Mevlüt hayatının sonuna kadar ortaokul yıllarını özlemle hatırladı. Ortaokulda Türk olmanın dünyanın en iyi şeyi olduğunu ve şehir hayatının köy hayatından çok daha güzel olduğunu öğrenmişti. Bazen bütün kavga ve tehditlerden sonra sınıf hep birlikte şarkı söylerken en azgın, en haydut öğrencilerin bile yüzlerinde beliren meleksi ifadeyi hatırlar, gülümserdi. 7. Elyazar sineması. Bir hayat memat meselesi. 1972'nin Kasım ayında bir pazar sabahı o hafta izleyecekleri yoğurt dağıtım trafiğinin üzerinden geçerlerken Mevlüt artık babasıyla birlikte sokaklarda hiç satış yapmayacaklarını anladı. Gittikçe büyüyen yoğurt üreticisi şirketler artık yoğurt tepsilerini kamyonetlerle Taksim'e, Şişli'ye satıcıların ta ayağına kadar bırakabiliyorlardı. Artık yoğurt satıcılığında hüner 50-60 kiloluk yükü emin önünde alıp omzunda Beyoğlu'na, Şişli'ye hamal gibi taşımak değil, kamyonetlerin bıraktığı yerden alıp hemen hızla sokaklara, evlere dağıtabilmekti. Baba oğul kendilerine ayrı güzergahlar seçerlerse toplam gelirlerinin artacağını görmüşlerdi. Haftada 2 kere ikisinden birinin eve getirdiği bozayı da evde şekerle tatlandırıyor ama geceleri başka sokaklarda satıyorlardı artık. Bu yeni durum Mevlüt'e bir özgürlük duygusu vermişti ama kısa sürede bunun yanılsama olduğunu anladı. Lokantaların sahipleriyle gittikçe daha talepkar olan ev hanımlarıyla, kapıcılarla, yoğurt tepsilerini ve boza güğümlerini emanet ettiği yerlerle iyi geçinmek sandığından çok daha fazla zamanını alıyor, okula da bu yüzden daha az gidiyordu. Babasının yanında defter tutar, teraziye gram koyarken tanıdığı Torullu Tahir amcayla şimdi yine amca diye konuşurken yoğurdun kilosu için pazarlık etmek aslında hoşuna gidiyor, kimya dersinde pek bir şey anlamadan tahtaya bakarken olduğundan çok daha önemli biri gibi hissettiriyordu kendini. Yandaki İmrenler köyünden becerikli ve güçlü kuvvetli beton kardeşler Beyoğlu Taksim civarının bütün lokanta ve büfeleri tek pazar olarak ele geçirmeye başlamıştı. Mevlüt babasından devraldığı sokaklarda Feriköy ve Harbiye'de eski müşterilerini kaybetmemek için fiyat indiriyor, yeni dostluklar kuruyordu. Duttepe'den ve ortaokuldan tanıdığı Erzincanlı bir çocuk Pangaltı'da çok ayran tüketen bir köftecide çalışmaya başlamıştı. Ferhat da Bitişik'teki bakkalın Maraşlı Kürt Alevi sahiplerini tanıyordu. Mevlüt artık şehirde büyüdüğünü hissediyordu. Okulda da sigara içenlerin gittiği Bodrum katelasına terfi etmiş, orada kısa yoldan kabul görmek için Bafra paketi taşımaya başlamıştı. Para kazandığı bilindiği ve sigara da yeni olduğu için paket alıp otlakçılara tutması bekleniyordu ondan. Mevlüt lisenin ilk yılında okula gidip gelmekten başka bir işleri olmadığı halde sınıfta kalan, dışarıda para kazanmayan ve durmadan dedikodu yapan palavracı hela kalabalığını ortaokuldayken gözünde fazla büyüttüğüne karar verdi. Sokaklardaki dünya okulundakinden çok daha büyük ve hakikiydi. Satıcılıktan toparladığı parayı hala olduğu gibi cebinden çıkarıp babasına veriyordu. Ama sigara, sinema, spor toto, milli piyango benzeri şeylere de para harcıyordu. Bu masraflarının babasından saklandığı için utanmıyor ama Elyazar sinemasına gittiği için suçluluk duyuyordu. Galatasaray ile tünel arasındaki ana sokaklardan birindeki Elyazar sinemasının binası 1909'da Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonraki özgürlük ortamında Ermeni bir tiyatro topluluğu için yapılmış. İlk adı Odeon'du. Cumhuriyetten sonra daha çok Rumların ve yukarı sınıf Türk ailelerinin gittiği bir sinema olarak Majestik devam etmiş. Elyazar adını aldıktan sonra son 2 yılda bütün Beyoğlu sinemaları gibi seks filmleri göstermeye başlamıştı. Mevlüt, karanlıkta aşağı mahallelerden gelen işsizlere, yaşlı kederli erkeklere ve çaresiz yalnızlara görünmeden herkesten uzak bir kenar koltuğa kendisinden bile saklanarak oturur. Tuhaf bir nefes ve okaliptus kokusu olurdu salonda. Filmin hiç de önemli olmayan konusunu anlamaya çalışırken yerinde büzülerek küçülürdü. Yerli filmlere parça koymak, çevrede yaşayan yarı ünlü oyuncuları zor duruma soktuğu için Elyazar'da Türk erkek oyuncuların bazıları herkes tanırdı, Don'la oynadığı ilk Türk seks filmleri gösterilmezdi. Filmlerin çoğu ithaldi. İtalyan filmlerinde Türkçe dublajlı seks düşkünü kadının saf ve akılsız gösterilmesinden hoşlanmazdı Mevlüt. Alman filmlerinde o kadar ciddiye alarak beklediği seks sahneleri sanki gülünç şeylermiş gibi kahramanların sürekli şaka yapmalarından huzursuz olurdu. Fransız filmlerinde ise hiçbir bahane icat etmeden hemen yatağa giren kadınlara şaşar, hatta sinirlenirdi. Hem bütün bu kadınlar hem de onları kovalayan erkekler aynı seslendirmecilerin Türkçesiyle konuştukları için bazen Mevlüt'e hep aynı filmi seyrediyormuş gibi gelirdi. Seyircileri sinemaya getiren o sahneler de her zaman gecikirdi. Mevlüt, cinselliğin ancak beklemekle gerçekleşecek bir mucize olduğunu 15 yaşında böyle anladı. Seks bahanesi başlamadan önce girişte sigara içerek bekleyen erkek kalabalığı da salona gürültüyle girerdi. Yer göstericiler filmin önemli sahnesi yaklaşırken başlıyor diyerek dışarıda sabırsızlıkla bekleyenleri uyarırlardı. Bu erkeklerin birbirleriyle göz göze gelmekten utanmamalarına şaşardı Mevlüt. Bileti kesildikten sonra bu kalabalığın içinden geçerken sürekli ayakkabılarına bakar, pabucun bağlı mı? Başını hiç kaldırmazdı. Edepsiz görüntüler perdede belirince bütün sinema bir sessizliğe bürünürdü. Mevlüt kalbinin hızlandığını, hafifçe başının döndüğünü, hızla terlediğini fark eder, kendini tutmaya çalışırdı. Gösterilen edepsiz sahneler başka filmlerden kesilip filme gelişigüzel yapıştırıldığı için gördüğü sarsıcı şeylerle az önce konusunu anlamaya çalıştığı film arasında bir ilişki olmadığını bilirdi. Ama kafası yine de seks sahneleriyle konulu film arasında bir ilişki kurardı. Ağzını açık bırakan edepsiz şeyleri yapan, göğsü kıçı açık kadınların konulu filmdeki aynı kadınlar olduğunu bir an düşünmek Mevlüt'ü daha da kışkırtır, pantolonun önündeki kabarıklıktan daha da utanarak kamburunu çıkarırdı. Mevlüt lise yıllarında onlarca kere tek başına gittiği Elyazar sinemasında başkaları gibi bir kere bile elini cebine sokup çüküyle oynamadı. Film sırasında pantolonun düğmelerini çözüp 31 çekenlerin aletlerine, bu sinemalara sırf bu amaçla gelen yaşlı ibnelerin karanlıkta saldırdığı söylenirdi. "Oğlum kaç yaşındasın bakayım, sen daha çocuksun" gibi sözlerle yanaşmak isteyen amcalar da olmuştu kendisine ama Mevlüt sağır gibi davranmış, onları hiç işitmemiş gibi yapmıştı. Elyazar sinemasında bir biletle bütün gün oturmak ve tekrarlanan iki filmi de defalarca seyretmek mümkün olduğu için Mevlüt sinemadan kolay çıkamazdı. Ferhat, baharda luna parklar, bahçe gazinoları açılıp boğazdaki çayhaneler, çocuk parkları, köprüler, kaldırımlar kalabalıklaşınca hafta sonları Mevlüt da benimle birlikte kısmet satmaya başlardı. Bu işi 2 yıl büyük ciddiyetle yaptık ve çok para kazandık. Hazır kutuları almak için birlikte Mahmutpaşa'ya gidiyor, daha yokuştan aşağı inerken anneleri babalarıyla alışverişe çıkan çocuklara satışa başlıyor, Mısır Çarşısı, Eminönü Meydanı ve köprüden geçip Karaköy'e geldiğimizde bazen kutularımızdaki yuvarlakların yarıya yakınını satıp kazıttığımızı sevinçle görüyorduk. Meraklı müşteriyi daha uzaktan çayhane masasında otururken bakışından Mevlüt tanır, büyük küçük aldırmadan iyimserlikle yaklaşır, her seferinde şaşırtan yeni bir açılış cümlesi söyleyebilirdi. "Talihini niye denemelisin biliyor musun? Çorabınla bizim hediye tarağımız arasında aynı renk olduğu için" derdi. Ayağındaki çorabın ne renk olduğunu bilmeyen şaşkın çocuğa. "Bak Ferhat'ın kartonunda 27'ye ayna çıkmış. Benim 27 ise hala kazınmamış" diye laf açardı oyunu tanıyıp kararsızlık geçiren gözlüklü kurnaz bir erkek çocuğuna. Bazı bahar günleri iskelelerde, vapurlarda, parklarda o kadar çok iş yapardık ki kutularımız bittiği için Kültepe'ye dönerdik. 1973'te açıldıktan sonra atlayıp intihar edenlerin kalabalığı yüzünden henüz yayalara kapanmamış olan Boğaz Köprüsü'ne 3 güneşli öğleden sonra orada çok iyi iş yaptıktan sonra satıcıya yasak diye bir daha alınmadık. Bu talih oyunu değil, kumar diyen sakallılar tarafından cami avlularından, yaşınız küçük diye aslında içeri girip rahat rahat edepsiz filmler seyrettiğimiz sinemaların kapısından, satıcı giremez diye meyhanelerden, gazinolardan pek çok kereler uzaklaştırıldık. Haziran'ın ilk haftasında karneler dağıtılınca Mevlüt Lise 1'de doğrudan çaktığını gördü. Sarı kartondan karnenin değerlendirme kısmında el yazısıyla doğrudan sınıfta kalmıştır diye yazılmıştı. Mevlüt bu cümleyi 10 kere okudu. Derslere yeterince gitmemiş, pek çok sınava girmemiş, zavallı yoksul yoğurtçu diye kendisine acıyıp geçer not verecek olan hocaların gönüllerini almayı bile ihmal etmişti. 3 dersten geçmez not aldığı için artık yazın ders çalışmasına da gerek kalmamıştı. Ferhat bütünlemeye bile kalmadan geçtiği için Mevlüt kederlendi. Ama yazın İstanbul'da kalıp o kadar çok şey yapmayı hayal ediyordu ki fazla mutsuz olmadı. Akşam babası haberi öğrenince sigara da içiyorsun öyle değil mi dedi. Hayır baba, sigara içmiyorum dedi Mevlüt cebinde Bafra paketi taşırken. Ulan hem durmadan sigara içiyorsun, hem durmadan askerler gibi 31 çekiyorsun, hem de babana yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Allah belanı versin dedi babası ve bir tokat attı Mevlüt'e. Sonra da kapıyı vurup gitti. Mevlüt kendini yatağa attı. Kederden uzun bir süre yataktan kalkamadı. Ama ağlamadı da. Ağır gelen ne sınıfta kalmaktı ne de babasından tokat yemek. 31 çektiğinden, bu büyük sırrından babasının bu kadar rahatlıkla söz edebilmesi ve Mevlüt'e inanmayıp ona bir yalancı gibi davranması kırmıştı asıl kalbini. Mevlüt böyle bir şey yaptığını kimse bilmiyor sanıyordu. Bu kalp kırıklığı içinde öyle bir öfkeye yol açtı ki yazın köye hiç gitmeyebileceğini anladı hemen. Kendi hayatına yalnızca kendisini şekil vereceğini de anlamıştı. Bir gün önemli büyük şeyler yapacak, babası herkes Mevlüt'ün sandıklarından daha özel biri olduğunu anlayacaktı. Temmuz başında babası köye dönerken Mevlüt, Pangaltı ve Feriköy'deki devamlı müşterilerini kaybetmek istemediğini bir kere daha anlattı ona. Kazandığını babasına vermeye devam ediyordu. Mustafa Efendi bu parayı köyde yapacakları ev için biriktirdiğini söylerdi. Mevlüt eskiden babasına teslim ettiği paranın hangi günün kazancı olduğunu kısaca belirtirdi. Artık babasına böyle bir hesap da vermiyor, yalnızca belirli aralıklarla vergi verir gibi ona bir para teslim ediyordu. Babası da aldığı paranın köyde yapacakları ev için olduğunu söylemiyordu artık. Köye geri dönmeyeceğini, Korkut ve Süleyman gibi hayatın geri kalanını İstanbul'da geçireceğini babasının kabul ettiğini görüyordu Mevlüt. Hayatta kendini en yalnız hissettiği zamanlarda şehirde bir türlü zengin olamayan ve köye geri dönme fikrini içinden atamayan babasına içerlerdi. Babası bu duygularını seziyor muydu acaba? 1973 yazı Mevlüt'ün o güne kadarki hayatının en mutlu yazlarından biri oldu. Ferhat'la öğleden sonra ve akşamları şehir sokaklarında kısmet satarak iyi para kazandılar. Mevlüt, parasının bir kısmıyla Harbiye'de Ferhat'ın götürdüğü bir kuyumcudan 20'lik Alman markları aldı ve bunun şiltesinin ayak ucuna sakladı. Bu kazandığı parayı babasından gizlemesinin ilk adımı oldu. Çoğu zaman sabahları Kültepe'den ayrılmıyor, artık başka kimseyle paylaşmadığı evden çıkmıyor, pek çok kere bu son olsun diyerek 31 çekiyordu. Evde tek başına kendisiyle oynadığı için suçluluk duyardı ama bir kız arkadaşı, sevişebileceği bir karısı olmadığı için sonraki yıllarda olacağı gibi bu bir acıya ve yetersizlik duygusuna dönüşmezdi. Kimse 16 yaşındaki bir lise öğrencisini sevişebileceği bir sevgilisi olmadığı için küçümseyemezdi. Üstelik şu an evlendirilse bile kızla tam ne yapacağını bile Mevlüt bilmiyordu. Süleyman. Temmuz başında çok sıcak bir gün Mevlüt'e uğrayayım dedim. Kapıyı vurdum, vurdum, açılmadı. Sabahın 10'unda yoğurt satmaya gitmiş olamaz. Pencereleri vurarak evin çevresinde döndüm. Yerden aldığım bir taş parçasıyla cama vurdum. Tozlu bahçe bakımsızdı, ev harap gibiydi. Kapı açılınca koştum. Ne oldu? Neredesin? Uyuyakalmışım dedi Mevlüt ama hiç uyumamış gibi yorgun gözüküyordu. Bir an içeride birisi var sandım. Tuhaf bir kıskançlığa kapıldım. İçeri girdim. Tek oda havasızdı ve ter kokuyordu. Ne kadar küçükmüş burası. Aynı masa, aynı yatak, 3-5 eşya. Mevlüt, babam bizi dükkanın oraya çağırıyor dedim. Bir iş varmış Mevlüt'ü da al getir dedi. Neymiş iş? Kolay bir şeydir, merak etme, hadi gidelim işte. Ama Mevlüt yerinden kıpırdamıyordu. Sınıfta doğrudan çakınca içine döndü peki. Gelmeyeceğini anlayınca bozuldum ona. Çok fazla 31 çekme, gözlerim bozulur, hafızan zayıflar, tamam mı? Dedim. Mevlüt sırtını döndü, kapıyı vurdu ve evine girdi ve Duttepe'ye uzun bir süre uğramadı. Annem ısrar edince en sonunda benim onu bulup getirmem gerekti. Duttepe Atatürk Erkek Lisesi'nde arka sırada oturan itler, ''Bak gene gözlerinin altı mosmor olmuş, bak ellerin titriyor, sivilcelerin maşallah azmış, 31 mi çektin ulan Allahsız?'' diyerek ufaklıkları aşağılar, korkutur, hatta bir iki tokat da atarlar. Hacı Hamit Vural'ın işçilerini ve adamlarını yatırdığı Duttepe'deki bekar gece kondularında kalan bazı işçilerin 31'cilikten işe devam edemeyip eli ayağı tutmaz olup köylerine geri gönderildiğini, bu konunun bir hayat memat meselesi olduğunu Mevlüt biliyor mu acaba? Arkadaşı Ferhat Alevilik'te bile istimnanın yasak olduğunu ona söylemiyor mu? Maliki mezhebindekiler için hiçbir koşulda 31 caiz değildir. Biz Hanefilere ancak daha büyük bir günah işlenmesi, yani zina tehlikesine karşı 31'e izin vardır. İslamiyet cezanın değil hoşgörü ve mantığın dinidir. Açlıktan öleceksen domuz yemeye bile izin vardır dinimizde. İstimna zevk almak için yapılırsa mekruhtur. Ama bunu Mevlüt'e söylemedim hiç. Çünkü bu iş zevk almadan nasıl yapılır be Süleyman diye benimle aklınca dalga geçip bir daha günaha gireceğine eminim. Sizce Mevlüt gibi kolayca yoldan çıkan biri İstanbul'da başarılı olabilir mi? 6. ayrımın sonu, sayfa 92.